Ayrım 4. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim. Aziz Nesin. Sayfa 37. Behçet Kemal. Not: 25 Ekim 1969. Dipnot dosyaya dahil değildir. Aziz Nesin'in Mum Hala adlı güncesinden alınmıştır. 24 Ekim 1969 Cuma akşamıydı. Yemekten sonra masada oturmuş, usturaya gelen mektupları okuyordum. Dipnot Günaydın gazetesinin mizahiki Aziz Nesin hazırlardı. Radyoda Behçet Kemal Çağlar konuşuyordu. Genellikle Behçet Kemal'i dinlemem. O konuşurken radyoyu kaparım. Dinlediğim az olmuştur. 2-3 hafta önce ölen Necdet Rüştü Efe'ye değgin konuşmaya başlayınca konuşmasını ilgiyle dinledim. Güzel de konuştu. Necdet Rüştü'nün geçim zoruyla hiç değilse başlangıç zamanının şairlik niteliklerinden bile yitirerek günlük manzumeler yazdığını çok iyi belirtti. Sonra Kemalettin Kamu'dan söz etti. Meral'le Aznif oynarken, dipnot domino taşlarıyla oynanan bir oyun, bu radyo konuşmasından pek az sonra radyo ara haberlerinde Behçet Kemal Çağlar'ın öldüğünü bildirdi. Çok bozuldum, çok üzüldüm. O beşeri bencillikle ölüm sırtımı okşuyor gibi geldi. Belki az önce radyodan sesini duyduğum Behçet Kemal'in az sonra öldüğünü duymak yüzünden de bu duygulanmam. Çok tuhaf. Behçet Kemal'i hiç sevmemiştim. Ölümüne yakın bir arkadaşım ölmüş gibi üzüldüm. Ona değgin anılarım film şeridi gibi, kötü bir benzetmedir, gözümün önünden geçti. 1936 ekibinde Harbiyeliler Ankara'ya gidişimizde anıt önünde bize hoş geldin nutku, boz yakalılar, bozkıra hoş geldiniz. K harfinin ne kaf ne gayın sesiyle, ikisinin kırması bir sesle söylüyordu. N'yi de yumuşak G olarak söylüyordu. Dipnot K, Arap harfli alfabede kalın K sesi veren harf. Arap harfli alfabede kalın G ya da yumuşak G sesi veren harf. Parlak dönemiydi. Kars müstahkem mevkiinde teğmenim yedek subay olarak geldi. Şahap Paşa onu çok tuttu. Dipnot Şahap Gürler. Yanıma verdiler ama çalışmadı, masaya oturmadı. Dalga geçmesine çok uygun görevler verdiler. Sonra bir piyes yazdı. Tarih öncesinden başlayıp o güne gelen Türk toplumu. Deriler, postlar içinde oyuncular. Sonradan evlendiği değirmenci kıza makyaj yapmıştım bu oyun için. Oyunda önemli olan aklımda kalmış, bir buluşu olmayanlara evlenmek için kız vermiyorlardı. Oyuncu kız bulunamamıştı da subay kızları oynamıştı. Bir de Behçet Kemal'in dişlerini fırçalamadığı, yine de bembeyaz, her yemekten sonra su ile çalkaladığını söyledi. Seçim var diye Ankara'ya gitti, döndü kazanmış. Ankara Belediye Meclisi üyesi mi ne olmuş? Burası milletvekilliğinin basamağıdır diye konuşuldu. Nitekim sonradan milletvekili oldu. Bir askeri tatbikat sonrası şiir okudu arazide. Nane Şekerci şiirlerinden. Her K'nın adına uygun maniler. Dipnot K komutanın. Şahap Gürler için şiirden bir misra. Şahap gibi gürledi. Yahu Şahap Gürler mi dedim. Şiir dedi, gürlettik işte. Kimse farkına varmadı. Yerinde duramaz bir adam hali vardı. Çünkü grafiği yükseliyordu. Hızla yükselen grafiğine tırmanarak yetişebilmek için yerinde duramazdı. Sonra izinli gitti, bir daha da dönmedi. Oysa o sıra Pertev, Boratav ve öbürleri yedek subaydı iş başında. 7 günde çalışmaya başladım. Onun da 7 günde şiiri çıktı. Ne oldu şimdi belirli değil, çok dumandı. Beyoğlu'nda ayaküstü görüşmüştük. Bir de radyo konuşmasında maskaralığı vardır. Şahap gibi gürüldü diye benzer. 3 Kemaller. Büyük olur Kemaller. Mustafa Kemal, Yahya Kemal, bilmem ne Kemal. Gazetede alay etmiştim. İş mi istemiştim ne onu aramak için? Belki de randevumuz vardı. Beyoğlu'na, sıra Selviler'deki binaya. Galiba Halk Evi ya da Halk Partisi'ydi. Gittim de bulamamıştım. Sonra ona karşı yazdım çok. Yolda karşılaşınca görmezden gelirdi. Amerikan Koleji'nde hocayken kolejde vereceğim bir konferansa engel olmak istemiş. Konferansı verdikten sonra duydum. CHP milletvekilliği grafiğinin tepe noktasıydı. İstifa etti milletvekilliğinden de partiden de. Sonra grafiği inişe geçti hep ama dibe düşmedi hiç. Nemika söylemişti. Dipnot Aziz Nesin'in ikinci eşi Meral Çelen'den önceki kadın arkadaşı. Onunla evlenmek istemiş. Nemika homoseksüel olduğunu söyledi. İnanmadım, savundum, sanmam. Pakistan Kültür Evi'nde konsolos nokta noktanın davetinde görüştük. Dipnot orijinal metinde boşluk bırakılmış. Meral de vardı, milli vazifemizi yaptık dedi. Hiç unutmam, o gün İngiliz casusu Prens Sabahattin'in katibi de oradaydı. Ki onun arabasıyla Macar konsolosluğuna gitmiştik. En son bundan 1-2 ay önce, öğleden epey önce onu İstiklal Caddesi'ne tek başına giderken gördüm. Gidip döndüm caddede, yine karşılaştık, selamlaştık. Herhalde oralarda bir yerlerde oturuyordu ki, o kadar erken saatte oralarda dolaşıyordu. Bitkin görmüştüm, bir daha da görmedim. Behçet Kemal'in ölümü bana bir kez daha ölümün ihtarıdır. Zamanımı boş şeylerle geçirmemeliyim. Vakit kalmadı artık, ne yapacaksam yapmalıyım. Anadolu Hisarı mezarlığında da yerimi satın almalıyım. Hemen ölebilirim. Ama bir yandan da yapmam gerekli işler, yazmam gerekli eserler için ölümün bana daha uzun yıllar müsaade edeceği duygusu var içimde. Sanki ben o eserleri yazmak için doğmuşum. Onları yazmadan ölmem. Ölüm beni alamazsın gibi. Behice Boran, dramatik bir yaşamın kahramanı Behice Boran. Değerli arkadaşlarım, ağır iş ve görev yükünün altında ezilmekten ötürü kimileyin iki ayrı etkinlikte bulunmaya söz vermiş bulunuyorum. Bu kez de öyle oldu. Değerli dostum Behice Boran'ın ölümünün 5. yıl dönümünde, şimdi sizler onu burada anarken ben de başka bir etkinlik için Hollanda'da bulunuyorum. Böyle olması bir seçim sonucu değil, önceden söz vermiş olmanın zorunlu sonucudur. Sevgili Behice Boran için sizinle neler konuşacaksam onları bir arkadaşımın okuması ricasıyla yazılı olarak bırakıyorum. Bir bölümü ortaklaşa anılarımız olan bu yazı, Behice Boran'ın kişiliğinin belirmesine yardımcı olabilir diye düşünüyorum. 1940 ya da 41 yılı olacak. İstihkam üsteğmeniyim. Kars Müstahkem mevkiinde 1. Şube Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum. Haftalık ve aylık birkaç edebiyat dergisine aboneyim. Bunların içinde Ankara'da yayımlanan Millet adlı bir dergi de vardı. Sadece bir dergi ama oldukça düzeyli. Bu dergiye gönderdiğim öyküler orada yayımlanıyor. Millet dergisinin bir sayısında Yurt ve Dünya adlı bir dergiye ağır saldırılar vardı. Bu yüzden Yurt ve Dünya dergisini de almaya başlamıştım. Yazarları aklımda kaldığına göre şunlardı. Behice Boran, Pertev Boratav, Niyazi Berkez, Mediha Esenel Berkez, Adnan Cemgil, galiba Muzaffer Şerif. Çoğu ABD'de eğitim görmüş sol görüşlü aydınlar. Dergi çok hoşuma gitmişti. Bu dergiye saldıran Millet dergisini haklı bulmamıştım. Bu dergideki yazılardan biri bana çok züppece gelmişti. Okurken gülmüştüm. Bu öyküden yararlanarak bir komedi yazmayı tasarlamış, notlar almış, oyunun bir bölümünü de yazmıştım. 52 yıl önce okuduğum bu yazıda bir kadın sosyoloğun Anadolu'da bir köyün incelemesine nasıl ve hangi kılıkta gitmesi gerektiği ayrıntılarıyla anlatılıyordu. Yazıda kadın sosyoloğun köylü kadınlarca yadırganmaması için onlar gibi giyinmesi gerektiği anlatılıyordu. Örneğin incecik ipek çorap değil, o zamanlar naylon çorap bilinmiyordu, kalın köylü çorabı giymeliydi ve daha bunun gibi şeyler. Yazacağım güldürü şöyle bir şey olacaktı. Bir İstanbul kızı olan sosyolog, Orta Anadolu'da bir köyde inceleme ve araştırma yapmak için o köyün kadınlarının kılığına girer ve onların ağzıyla konuşur. Köylü kadınlar, sosyolog kadının İstanbul kızı olduğunu çakarlar ama bu numarayı yutmuş görünerek genç sosyologla alttan alta dalga geçerler. Yurt ve Dünya'da bu yazıyı yazan Behice Boran'dı. Sanki niçin bu anımı kendisine anlatmak hiç aklıma gelmemişti. Behice Boran'ın yaşamında dramlar birbirini kovalamaya başlar. Yurt ve Dünya'da toplanan aydın ve ilerici kadro darmadağın edilir. Kimileri mahkemeye verilir, kimisinin kürsüsü kaldırılır, kimisi ABD'ye, kimisi Kanada'ya, kimisi Fransa'ya gider. Behice Boran yaşadığı dramı tamamlamak için Türkiye'de kalır. Behice Boran'ı tanımadan önce sonradan eşi olacak olan Nevzat Hatko'yu tanımıştım. Nevzat Hatko çok iyi Yunanca bilir ve Yunanca'dan çeviriler yapardı. İkinci Dünya Savaşı'nın son yılları, zamanın aydınları, bohemleri, sanatçıları, İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki Nisuaz, Petrograd gibi çoğunu beyaz Rusların işlettikleri pasta evlerinde buluşurlardı. Nevzat Hatko Nisuaz pasta evinin gediklilerindendi. Hemen her akşam buluşur görüşürdük. Nisvaz kızlarından birine tutkundu Nevzat. Buğday rengi esmer, elmacık kemikleri çıkık bir kızdı. Nevzat Hatko'nun aşırı ilgisine pek de yakın değildi. Nevzat görünmez oldu. Ankara'ya gidip yerleşmiş, Beyice Boran'la evlenmiş diye duyduk. Boran Hatko ailesi İstanbul'a taşındı. Bir çeviri bürosu açmışlardı. Beyice Boran'ı ilk nerede gördüğümü anımsamıyorum. Ama onun Nevzat Hatko'nun tutkun olduğu Nisuvaz kızına şaşılacak derecede benzediğini çok iyi anımsıyorum. 1950 yılıydı. Baştan adıyla haftalık bir gazete çıkarıyordum. Hükümet Kore Savaşı'na gönüllü asker topluyordu. Türkiye'de Barışseverler Derneği kurulmuştu. Beyice Boran Barış Derneği kurucularından biriydi. Barış Derneği Kore Savaşı'na karşıydı. Bir slogan atmıştı ortaya. Kore nere? Ne güzel bir slogandı. Çünkü gönüllü olarak Kore Savaşı'na katılmaya giden Türkler Kore'nin nerede olduğunu bilmiyorlardı. Baştan gazetesinin bütününü Kore Savaşı'na ayırmıştım. Kurşun harflerle sayfalar düzenlenmiş, gece makineye girmeyi bekliyordu. Dinlenmek için evime gitmiştim. Geceyi baskı makinesi karşısında geçireceğim için öğleyin uyuyacaktım. Radyoda öğle haberlerini dinliyordum. Spiker haberleri okuyordu. Barışseverler Derneği kurucuları tutuklanmıştı. Başta Behice Boran. Basım evine telefon ettim. Baştan gazetesinin düzenlediğim sayfalarını hemen dağıtın. Konuştuğum kimdi şimdi anımsamıyorum. Bana şu yanıtı vermişti. Sayfaları çoktan dağıttık. Birinci şubeden sivil polisler geldi. Sizi aradılar. Birkaçını burada bırakıp gittiler. Behice Boran ve arkadaşlarının kaç yıl cezaevinde kaldıklarını şimdi anımsamıyorum bile. Bir gece Kemal Tahir'in evinde akşam yemeğindeyiz. Kemal Tahir özgün konuşma biçimi olan bir arkadaştı. Sofrada kalabalığız. Kemal Tahir hangi yaşta olursa olsun yakın bulduğu kadınlara kız der, kız diye seslenirdi. Beyice Boran'a da kız deyip duruyordu. Beyice Boran'ın yüzü gittikçe bulutlanıyordu. Kemal Tahir'in Beyice Boran'a kız demesi bir içtenlik gösterisiydi. Ama aralarında bir içtenlik yoktu. Ya ilk ya ikinci karşılaşmalarıydı. Beyice Boran dayanamadı. Sözcükleri anımsamıyorum ama çok sert biçimde Kemal Tahir'i uyardı. Onun bir adı vardı ve ona ikide bir kız diye seslenmemeliydi. Kemal hiç sesini çıkarmadı. Az sonra Beyice Boran ve Nevzat Hatko sofradan kalkıp gittiler. Tipin birçok toplantısına katıldım. Beyice Boran yine cezaevindeydi. Tip kapatılmıştı. Beyice Boran'ın dramı sürüyordu. Bana durumu Mina Urgan haber vermişti. Nevzat Hatko inmeliydi, bilinci yerinde değildi ve konuşamıyordu. Mina Urgan ve daha bir iki arkadaş Nevzat Hatko'nun evine gittik. Beyice Boran'ın olmadığı evine. Hatko devinemiyor, konuşamıyor, ağzından anlamsız seslemler çıkarıyordu. Kimilerine bu seslemler, konuşulanları Nevzat Hatko'nun anladığının ama yanıt veremediğinin işaretleriydi. Eve yaşlı anne bakıyordu. Haydari kampının çevirmeni Nevzat Hatko eşinin yanında gölgede kalmayı seçmişti. Behice Boran cezaevinden çıkışından az sonra telefon edip beni görmek istediğini söyledi. Evime geldi, tipin yeniden kurmak istediğini söyledi. Şu sözleri tıpkı şöyle söylediğini anımsıyorum. Parti kuracağımı duyanlar başıma bunca gelenlerden sonra ne hırslı kadın diyecekler. Hırsımdan değil parti kurmak isteyişim. Bu partiden ben sorumluyum. Parti dağınık, derleyip toparlamak gerekli ve benim sorumluluğumdur bu. Bana soruyordu, partinin kurucularından olur muydum? Gerekçelerimi açıkladıktan sonra partili olamayacağımı söyledim. Öyleyse partinin çıkaracağı dergiye yazı yazar mıydım? Evet, yazardım. Beyice Boran'a o gün iki sorum olmuştu. Sadun Aren partinin kuruluşunda var mıydı? Hayır, yoktu. Başvurmuşlardı kendisine ama olumlu yanıt almamışlardı. Sonradan olayın başka türlü olduğunu dinledim. Solun yine parçalanmasını istemediğim için kısa zaman önce kurulmuş olan ve izlenceleri arasında büyük ayrım bulunmayan TISİP'le birleşmek olası mıydı? Hayır değildi. TISİP, Beyice Boran'ın cezaevinden çıkışından az önce kurulmuştu. Sonradan TISİP'in bana yaptığı yorum başkaydı. Tipin dergisi yürüyüş çıkmaya başladı. İlk sayılarında iki ya da üç yazı yazmıştım. Dizi yazı olacaktı. Kimi nedenlerle sonradan yazmadım. Tip başarıyla gelişiyordu. 12 Eylül faşizmi geldi çattı. Beyice Boran açıkça söyleyeyim ki yurt dışına çıkmakla yaşamının en büyük ve onulmaz yanlışını yaptı. Ona bu yanlışı yaptıranın partideki yakın arkadaşları olduğunu sonradan öğrendim. Yurt dışına kaçmak her zaman yanlış değildir. Her koşulda, her kişide, her yaşta ve her durumda ayrı düşünülmelidir. Beyice Boran Türkiye'de kalmış olsaydı hem kendisi için iyi olur, hem partisi için çok büyük güç olurdu. Bir roman yazarı olarak yaşamının sonunu düşünüyorum. Yaşamı dramlarla dolu geçen Beyice Boran, en büyük dramı ölümüyle son bulan siyasal sığınmacılığında yaşamıştır. Gömütü için bir proje yarışması düzenlenmişti. Çok güzel gömüt projeleri gelmişti. Kuruçeşme Mülkiyeliler Birliği lokalinde benim de seçtiğim projenin birinciliği kazanmış olması beni çok sevindirmişti. Mermerden yapılmış bir öz yaşam öyküsünün şiiriydi proje. Seçici kurul önünde o projeyi savunduğum için mutluyum. Sevgili Beyice Boran, dramatik bir yaşam kahramanı olarak yaşadı ve öyle de öldü. 9 Ekim 1992 saat 2:10 Teşvikiye. Behzat Ay. Bir mektup. 10 Ağustos 1989. Sevgili Aziz ağabey, telgrafla ayrıntıya giremem diye mektup yazıyorum. Telefonumuzu da yolda gideceğim diye kapattırmıştım. Kimseye söyleyemediğim için ve kimseden isteyemediğim için sana başvuruyorum. 30 Temmuz Pazar günü Toros Ekspresi ile Mersin'e gitmek üzere biletimi almış, hazırlığımı yapmıştım. Hareketten 2 gün önce eve hırsız girmiş. Çantamdaki 1 milyona yakın parayı, emekli cüzdanı, ekim aylık fark çekimi ve benzerlerini almış. Karakola başvurdum ama karakol ne yapsın? Şimdi yola gidemediğim gibi 5 parasız kaldım. Mersin'e gidebilirsem bahçemden 500 metrekare satacağım. Ama ne yola gidecek durumum var ne de henüz telefon alıcısı. En kısa zamanda ödemek koşuluyla 400-500 bin lira rica ediyorum sizden utanarak. Eğer bu iyiliği yapacaksanız Altıntepe İş Bankası'na telefonla veya telgrafla 501.012 numaralı cari hesaba yollayınız. Üzülüyorum seni rahatsız ettiğim için. Saygı ve selamlar. Behzat Ay. Adres: Sırmakeş Sokak, Ateş Apartmanı 6, Altıntepe, İstanbul. Cahit Külevi. Bir mektup. 15 Mart 1977. Türk Dil Kurumu, Ankara, 15 Mart 1977. Sayın Aziz Nesin, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı. 2 Mart 1977 günlü mektubunuzu alarak yürütme kurulumuza sundum. Üye seçimine değinmeniz dolayısıyla yönetim kurulumuzun ilk toplantısına da sunacağım. Atatürk'ün kurduğu bir kurum olan ve onun ilkeleri doğrultusunda dilimizin özdeştirilmesi ve geliştirilmesi ereğiyle bilimsel ve devrimci çalışmalarını sürdüren Türk Dil Kurumu'nun yükümlü bulunduğu görevi, bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da etkinlikle yürütüleceğinden kuşku duyulmasını gerektirecek bir durum yoktur. Yönetim kurulumuzun Şubat 1977 toplantısında başta siz bulunmak üzere sayın arkadaşlarımız Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, Ülkü Tamer, Nedim Gürsel ve Ümit Kaftancıoğlu'nun sanatçı olarak, sayın arkadaşımız Doktor Yaman Örs'ün bilim adamı olarak aramıza katılmış olmanız, yapacağımız çalışmalarda kurumumuza güç kazandıracaktır. Çalışma amaçlarının gereği olarak her meslek ve sanat alanında seçkin kişileri çatısında altında toplayan Türk Dil Kurumu'nun üyelerinden %30.84'ünü yazar ve sanatçılarımız oluşturmaktadır. Bundan sonra da yine yazar ve sanatçı arkadaşlarımızın büyük oranda aramıza katılacakları umudundayız. Devrimci bir bilim kurumu olan Türk Dil Kurumu, bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da güncel siyasal ve kişisel duygusallıklar dışında kalmaya önem vererek çalışmalarını yürütürken, siz yazar ve sanatçı arkadaşlarımızın değerli yardımlarından güç kazanacağı umuduyla saygılarımı sunarım. Cahit Külevi, Genel Yazman. Bir Mektup, 8 Mayıs 1980. Sayın Aziz Nesin, 3 Mayıs 1980 günlü mektubunuzu aldım. Kurumda çalışan arkadaşlar kurum varlığının üstünde ücret istedikleri, %100 üstünde yaptığımız teklifi beğenmedikleri için greve başladılar. PTT'ye de el koydular. Mektubunuz adıma geldiği için alabildim. Dergi çıkmadığından yazıları ve önerilerinizi bekletiyorum. İsterseniz geri göndereyim. İleride size bu konularda ayrıca bilgi sunacağım. Sevgi ve saygılarımla, Cahit Külevi. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.